Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Anneler Gülistanı programında Hazreti Ayşe annemizin 4. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Bugünkü programa kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Ayşe annemizin Hazreti Peygamber aleyhisselam tarafından istenme sahnesindeydik. Hazreti Havle binti Hakim bunun için gelmiş ve Hazreti Ebu Bekir biraz müsaade istemişti. Daha önce de ifade ettiğim gibi geriye doğru özet veremiyorum. Çünkü konu bir hayli uzun. Gerekli açıklamaları inşallah yeri geldikçe yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Hazreti Havle binti Hakim'in bu güzel haberi üzerine kızını Resulullah istiyor ya. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir yandan çok ama çok sevinirken bir yandan da çok üzülmüştü. Evet, bir yandan çok sevinirken bir yandan yine çok üzülmüştü. Niye? Çünkü daha önceden Mut'im bin Adi gelip Hazreti Ayşe'yi kendi yoluna istemişti. Bu konu karşılıklı konuşulmuştu. Bundan dolayı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh müsaade isteyip kalkıp çıkıyor. O çıkınca Hazreti Ümmü Ruman konu hakkında bilgi veriyor. Kime? Hazreti Havle binti Hakim'e. Mut'im bin Adi kızımızı oğluna almayı konuşmuştu. O işi uygun bir şekilde halletmek için gitti. Vallahi bizimki şimdiye kadar hiç sözünden caymadı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh için. Burada küçük bir hatayı düzelteyim. Arapça metni Türkçe'ye çevirirken biraz orada yapılıyor. Biraz da Arapça metinde de bazı hatalar var. Nedir? Hazreti Ebu Bekir kızı Hazreti Ayşe'yi söz vermişti. Sözü kesmişti. Nişanlamıştı gibi ifadeler kullanıyor. Mutim'in adının olduğu için. Ancak konuşulmuş, kesin söz kesilmemiş. Ama söze yakın da bir şey var yani. Bu iş oldu gibi görünüyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh sözünün eri biriydi. Bu yüzden bir yandan yol alırken bir yandan da bu işi nasıl çözeceğini düşünüyordu. Mut'im aile efradı iman etmemiş, müşrik olarak kalmışlardı. Böyle müşrik bir aileye sevgili kızını nasıl verirdi? Hele bir de Mut'im meselesinden haberi olmayan Peygamberimiz Aleyhisselam devreye girince büsbütün ondan vazgeçmek istedi. Evet, bir ayrıntı daha, kaçırmamak lazım burayı. Çünkü Aleyhisselam öyle buyurmuşlardır. Birisi bir kızı istemeye gittiği zaman bir düşünelim diye karar aşamasında ikinci kişi araya girmesin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O karar aşaması evet veya hayırla neticelenince, zaten evet denince daha araya girilmez, hayır denince istenebilir. Aleyhisselam'ın bundan haberi yok. Fakat gidip uygun bir lisana durumu anlatacak Hazreti Ebubekir, ama nasıl anlatacağını, onları kırmadan, bozmadan, nasıl bu işten vazgeçireceklerini bir türlü bilemiyor. Mut'im bin Adi, zamansız bir şekilde evine gelen Hazreti Ebubekir'i karşılarken tedirgin hali gözden kaçmıyor. Ey Mut'im, sevgili kızım Ayşe meselesini netleştirelim diye geldim. Sizin bu konuda son kararınız nedir? Böyle soruyla giriyor konuya Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Başlangıçta çok istekli olan mut'im, hatta ısrarcı olan mut'im, şimdi isteksiz görünüyordu. Bu işin olmasını istemediğini açıkça belli ederek hanımı Ummul Feta'ya dönüyor. Mut'im, sen bu konuda ne düşünüyorsun ey Ummul Feta? Bu kadın biraz hırçınca bir kadın, öfkeli bir kadın. Biz de o şeyi kullanalım. Hırçın kadın daha bir hırçınlaşarak Hazreti Ebu Bekir'e dönüp biraz sertçe konuşuyor. Bakınız ne diyor. Eğer senin kızını alırsak, oğlumuz Cübeyr'i putlarımızdan çıkarıp sizin dininize sokar. Bu yüzden biz bu işten vazgeçmek istiyoruz. Hani deriz ya, körün aradığı bir göz. Buna çok sevinen fakat belli etmeyen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tekrar Mut'im bin Adi'ye dönüyor. Sen ne diyorsun peki ey Mut'im? Ne diyeyim? Ben de tabii ki karımın dediklerini diyorum. Senin kızın bizim oğlumuzu putlardan ayırır. Onun için bu işten vazgeçelim diyorum. Hem zaten bu işi karşılıklı kesinleştirmemiştik. Ben de bunun için geldim diyor Hazreti Bekir. Ancak görüyorum ki siz bu işten vazgeçmiş gibisiniz. Bize darılma ey Ebu Bekir, ama bu işi bitirelim. Darılacak bir şey yok Mutim. İstemiyorsanız bitiririz tabii. İstemiyoruz ey Ebu Bekir. Kızınız Ayşe'yi artık istemiyoruz. Tamam o zaman ey Ummul Feta. Siz vazgeçtiğinize göre ben de vazgeçiyorum öyleyse. Sizin oğlunuz size, bizim kızımız bize. Sizin oğlunuz size, bizim kızımız bize. Burada aslında yaptığı vurgu lekum dinukum veliye din ayetinin aile boyutu. Hani sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Bu işin bu kadar kolay ve bu kadar güzel bir şekilde hallolacağına hiç ümidi yoktu. Buna çok sevinen Hazreti Bekir aceleyle evine döndü. Evet. Hazreti Bekir evine dönüyor, seviniyor tabii. Çünkü ne yapacağım, ne edeceğim diye. Bu arada Hazreti Ayşe annemiz eve gelmiş. Şimdi takılmanın yeri geldi. Henüz haberi yok olanlarda. Fakat anne ve babasının yüzündeki sevinç körlerin bile görecekleri kadar parlıyor. Babası yan odaya geçiyor. Annesi de kızını alıp iyi bir odaya geçiyor. Sevgili kızına Hazreti Havle'nin geliş sebebini anlatıyor. Kaynaklarımızda Hazreti Ummu Ruman sevgili kızı, sevgili annemiz Hazreti Ayşe annemize konuyu nasıl açtığını, nasıl anlattığına ilişkin rivayetler yok ya da ben ulaşamadım. O yüzden şöyle dedi, böyle yaptı, konuşamıyorum, konuşturamıyorum. Ancak şu var, öyle devam edeyim ben. Hazreti Ayşe radıyallahu anha böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyordu. Sevgili annesinin seslendirdiği bu anlamlı istek karşısında önce çok mahcup olup kızardı, ne diyeceğini bilemedi. Her kızda olur malum bu, erkekte de oluyor tabii. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordu çünkü. Sevgili annesine cevap veremedi bir an. Düşüncelere, derinlerin derinlerine daldı. İşte Ayşe annemizin yapısı, kişiliği, karakteri, inceliği, zarafeti, ileri görüşlülüğü burada bir kez daha ortaya çıkıyor efendim. Bakın ne düşünüyor. Peygamberler peygamberinin hanımı olmak demek, ümmetinde annesi olmak demekti. Peygamberler Sultanı'na hanım olmak ve onun ümmetine anne olmak. Hanım ve anne. Her şeyiyle zirvede olan peygamber eşi olmak. Eş ve anne sorumluluğu çok büyük bir sorumluluk. Çok ince düşünüyor. Çok derinlere dalıyor. Ancak nihayet ondan beklenilen olumlu cevabı veriyor. Sevgili annesi sevinçle kalkıp önce kocasının yanına giriyor. Sonra da sevgili kızlarıyla beraber çıkıp beklemekte olan Havle Hanım'a dönüyorlar. Salonda bekliyor kadın. Allah Resulü ne istiyor ve ne diyorsa öyle olacak. Girişleri bu. Tabii onlara yakışan, yaraşan bir giriş. Allah Resulü ne istiyor ve ne diyorsa öyle olacak. Kaldı ki onun bizim kızımızı istemesi bizim için şereflerin en büyüğüdür. Selamlarımızla beraber çok memnun olduğumuzu da iletiver ey Havle. Biraz yine bir açıklama yapmam gerekecek. Çünkü bu sahne anlatılırken Hazreti Ayşe'nin peygamberimizle nikahlanması ifadesi de kullanılıyor bu aşamada. O günün o sosyal hayatında söz aynı zamanda nikah anlamına kullanıldığı gibi nikah da aynı zamanda nişan anlamına kullanılmış. Bundan dolayı bazı kaynaklarımız Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Ayşe ile nikahlanması başlığını kullanmışlardır. Resulullah Aleyhisselam ile Hazreti Ayşe annemizin evliliğin ilk adımı olan bu merasimi Şevval ayında ve oldukça sade yapıldı. Yani nişan yapılıyor. Hazreti Ayşe annemiz her şeyiyle çok temiz bir insandı. Nasıl temiz? Ağzı temiz, kulakları temiz, gözleri temiz, gönlü temiz, beyni temiz, duyguları temiz, aklı temiz, her şeyiyle temiz, tertemiz biriydi. Tertemiz bir yapılanmanın üzerine kurulan tertemiz bir aile nasıl olur? İşte bunu Hazreti Ayşe annemizin şahsında çok net olarak görüyoruz. Hani derler ya, büyümüş de küçülmüş sanki. İşte o öyleydi. Küçük büyüklerdendi o. Küçük hanımefendi, küçük sevgili idi. Biz de diyoruz ki bütün mesele temiz doğduktan sonra temiz olmak ve yine temiz kalmaktır. Hem de her şeyde temiz, tertemiz kalmak. Mekke döneminin olaylarına şahit olmuştu. Her türlü sıkıntıyı yaşamış, çile harmanında yoğrulmuştu. Zamanından önce de olgunlaşmıştı tabii. Zaman, zamanından önce olgunlaşma zamanıydı bir yerde. Öyle de oluyor işte bazen. Efendim Resulullah Aleyhisselam, Hazreti Ebubekir'in evine çok sık giderdi. Orada çok güzel sohbet yapardı. Sahabiler de gelip toplanırlar, muhabbet gülistanından gül devşirirlerdi. Bu böyle sürüp giderdi. Hazreti Ebubekir'in evine gidecek vakti olmadığı zamanlarda da hiç olmazsa sabahın serinliğiyle İkindi sonrası serin havada mutlaka giderdi. Daha önceki gelişlerinde olduğu gibi sabah ve ikindi sonrası gelişlerinde de Hazreti Ayşe çok sevinir çok mutlu olurdu. Bir yandan Resulullah'a bu kadar yakından görme sevinci yaşarken, bir yandan da onun evlerine gelişiyle sürekli yeni şeyler öğrenirdi. Yine bir gün ansızın geliverdi aleyhisselam. Hazreti Ayşe annemiz bir kere çekilmiş ağlıyordu. Bu nur kızın ağlamasına çok üzülen Resulullah aleyhisselam hemen onun annesini ikaz etti. Ey Ummu Ruman, buyur ey Allah'ın Resulü. Ayşe'ye hayır tavsiyesinde bulun ve onun hakkında benim hatırımı gözet. Ona çok iyi davran. Tabii ki ya Resulallah. Bütün bunlar lebeyk kelimesiyle biliyorsunuz karşılanıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın böyle incelik göstermesi karşısında ağlamasını kesip gözyaşlarını kurulayan Hazreti Ayşe bir yandan da minnet ve şükranla bakmaya başlıyor. Aradan belki bilmiyoruz tamamı ne kadar, bir iki hafta bir hafta bilmiyoruz. Geçmişti ki yine benzeri bir sahneyle karşılaşan Resulullah Aleyhisselam bu sefer Ummu Ruman'a sitem ediyor. Ey Ummu Ruman, Ayşe hakkında benim hatırımı gözet demedim mi sana? Ayşe'yi koru. Ayşe'ye iyi muamele etmeni tavsiye etmedim mi sana? Evet ey Allah'ın Resulü. Elbette ki Allah ve Resulü her şeyi daha iyi bilir. Bundan sonra onu hiç üzmeyeceğim ya Resulallah. Sevgili annemizin bu kadar üzülmesinin nedenini bilmediğimiz bu iki sahnede de Hazreti Ummu Ruman çok mahcup olurken Hazreti Ayşe annemiz çok sevinmişti. O çok özel biriydi çünkü. Özel birine özel muamele gerekiyordu. Resulullah Aleyhisselam bu özel özelliğe özellikle dikkat çekmişti. Şimdi efendim benzeri bir sahne daha önce de yaşanmıştı. Hatırlayacağınız gibi Hazreti Havla'nın Ayşe annemizi istemeye geldiğinde, işte Resulullah beni gönderdi dediğinde Hazreti Ummu Ruman acaba yine böyle bir hata yaptım mı acaba diye düşünmüştü. O bir kez daha aklınıza gelmiş oluyor efendim. Şimdi burada farklı bir şey görüyoruz yani. Onun da azıcık açılması lazım. Dedik ya, yani özele özel muamele gerekir diye. Bazı çocuklar vardır, ya öylesine normal çocuktur. Bazıları farklı bir duruş sergilerler, bir özel bir duruşları olur. Özel bir yetenekleri olur. İşte burada Peygamberimiz Aleyhisselam elbette ki çocuklar arasında adaletli olmak gerektiğini vurgular ve bunu yapar. Ama farklı kabiliyeti, özelliği olanların da bu özelliklerini geliştirmeleri için özel bir fırsatı onlara verirdi. Şimdi efendim, bu olayların yaşandığı o günler, Ayşe annemizde Peygamberimizin sözlerinin kesildiği, nişanlarının yapıldığı bir rivayette nikah bunu demiştim. Bi'setin yani peygamberliğin 10. yılının bitimi o civarlar. E şimdi birçok hadise yaşandı ve artık 13. yıla girildi. Şimdi çok rivayetlerin en çok yoğun olduğu bölümdeyiz. Çok zor günler yaşansa da yıllar birbirini kovalamaya devam ediyor malum. Her biri birer destan mahiyetinde olan çok büyük olaylar yaşanıyor. Ayet ayet, sure sure yeni vahiyler gelmiş sürekli. O aralarda Ayşe annemize ilişkin bir rivayetler olmadığı için şu an geldiğimiz yere atlamış bulunuyoruz. Resulullah Aleyhisselam, çünkü akabe biatları da yapılmış ve davet almış Medine'den. Resulullah Aleyhisselam nihayet bir gün şöyle buyurdu. Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. Ben iki kara taşlık arasında hurmalıklı bir yer gördüm ki orası Yesrib'tir. Artık oraya hicret ediniz. Bu hadisin rabisi de Ayşe annemizdir. Şimdi bakınız Ayşe annemiz ne diyor. Resulullah Aleyhisselam bunu söylediği zaman Medine tarafına hicret başladı. Habeşistan'a hicret etmiş olanların bir kısmı da Medine'ye dönüp geliyorlar. Geldiler diyor. Bu arada benim babam Ebu Bekir de hicret etmek için hazırlandı. Fakat ona izin verilmedi. Resulullah Aleyhisselam babama yavaş ol ey Ebu Bekir, yavaş ol. Acele etme. Çünkü benim için de izin verilmesini umuyorum buyurdu. Babam Ebu Bekir de anne babam sana kurban olsun ya Resulallah, sen bunu umuyor bekliyor musun diye sordu. Resulullah Aleyhisselam da evet buyurdu. Bunun üzerine babam Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselam'a yol arkadaşlığı, hicrette yol arkadaşlığı etmek için daha ciddi hazırlıklara başladı. Resulullah Aleyhisselam'a babam hicrette yol arkadaşlığı etmek için daha ciddi hazırlıklara başladı. Bu arada iki kuvvetli binek devesi alarak 4 ay boyunca çok özel bir şekilde besledi. Şimdi bu 4 ay kelimesini nereden bulduk? Bu çok aslında önemli bir şey. İkinci Akabe biatı yapıldı. Aleyhisselam Medine'ye davet edildi. Bütün bunlar yaşandı. Aleyhisselam ashabına Medine'ye gidiniz dedi. Hicret devam ediyor bu 4 ay. Bu arada peyderpey grup grup kısa 1'erli, 2'şerli, 5'erli, 10'arlı tabii Mekke'den gizli çıkarak bizim konumuz Hazreti Ayşe annemiz olduğu için o konulara girmemeye çalıştım. Peygamberler Sultanı az önce ifade ettiğimiz ve sürekli edeceğimiz gibi Hazreti Ebu Bekir'in evine sıkça gelir, onlara sıkça ziyaret eder, orada bir müddet dinlenirdi. Bu ziyaretleri genellikle akşam ve sabah vakitlerinde yani iki serinlik denen vakitlerde olur. Bütün ev halkı buna alışmış olup iki serinlik vaktinde de onun yönünü gözlerlerdi. Peki şimdi bunu niye tekrarladık? Evet, bu tekrarladık bunu. Niye? Şimdi gelelim ona. Niye tekrarlıyoruz? Yine bir gündü. Öğle olmak üzereydi. Güneş ortalığı kasıp kavuruyor. Evdeki herkes gibi Ayşe annemiz de uyumak üzere. Daha doğrusu herkes uyumuş. O gün nedense Ayşe annemiz henüz uyumamış. Öğleyin sıcağında orada herkes uyur. Malum bu bildiğiniz bir realite. Hafif bir sesle kapı çalınıyor. Ayşe annemiz bu vakitte kim gelir ki diye merak ederek kalkıp kapıyı açıyor. Açar açmaz da Resulullah diye hayret ile şaşırarak bir an ne diyeceğini bilemiyor. Sonra birden kızarak başını önüne eğiyor ve bir kenara çekilip Resulullah içeri buyur ediyor. Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü, buyurunuz. Resulullah Aleyhisselam o gün hiç adeti olmadığı bir saatte geldiği için uyumakta olan evin büyükleri de sesi duyar duymaz yerlerinden fırlayıp büyük bir coşkuyla atıldılar. Annemiz, babamız, her şeyimiz sana feda olsun ya Resulallah. Genelde sahabe kullanır bu cümleyi. Fidâke ebî ve ummî ya Resulallah. Bu saatte, hiç bu saatte gelmezdiniz. Hanemize şeref verdiniz. Buyurunuz. Lütfen dikkat edin. Niye bu saatte gelmezdin? Hayırdır inşallah niye geldin? İfadesi yok. Ama böyle bir soru var. Bu saatte hiç gelmezdiniz. Şeref verdiniz. Buyurunuz. Evet. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam ile konuşma adabı, biz de hadis okuma adabında bunu yaşayacağız. Onun hayatını öğrenme, öğretme, anlatma, anlama, dinleme adabında. Çünkü adabı olmayanın ahlakı da olmayacaktır. Her şeyin başı işte bu ince, bu güzel adaptır efendim. Evet, her şeyin başı bu ince adaptır diyelim ve konumuza devam edelim. Anne babası Resulullah Aleyhisselam'ı karşılarlarken Hazreti Ayşe annemiz de hemen içeri koşup soğuk soğuk şerbet getiriyor. Aleyhisselam oturur oturmaz ikram ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülleri bile kıskandıracak bir güzellikte tebessüm ederken o da mutluluk okyanusuna yelken açıyor. Sonra da edeple bir kenara geçip olanları izlemeye başladı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam'ı karşılayıp yer gösterirken bir yandan da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Gösterilen yere oturan Peygamberimiz Aleyhisselam konuya uyarı cümlesiyle girdi. Konuya uyarı cümlesiyle giriyor. Yanındakileri dışarı çıkar. Yanındaki kimseleri dışarı çıkar ey Ebubekir. Bu yüreklere işleyen bir söz. Olağanüstü bir durum var. Bunları dışarı çıkar. Onca olgunluk ve bilgeliğine rağmen Hazreti Ebubekir bile bir an şaşırıp kaldı. Çünkü o anda içeride sadece ev halkı vardı. Kendini çabuk toparlayarak büyük bir güvenle şöyle cevap veriyor. Ya Resulallah, annem, babam, canım, kanım, her şeyim sana feda olsun. Bunlar benim ev halkım olup senin de ehlin ve mahremindir. Bunların hepsine güvenirim ben. Bizi gözetleyen yabancı bir kimse de yoktur. Anlaşılan çok önemli bir şeyle karşı karşıyayız. Şimdi Aleyhisselam onların güvenilir olduğunu biliyor. Ama dışarı çıkar dedi önce. Hazreti Ebubekir böyle söyleyince ikinci vurgu yapılmış oldu aslında. Resulullah Aleyhisselam üst perdeden güven olayına işaret etti. Hazreti Ebubekir onun bir altında yine üstten işaret ediyor. Ve Aleyhisselam ben sana bunları dışarı çıkar demedim mi diye demiyor. Böyle bir sertlik göstermiyor. Hemen arkasından hicret etmek üzere Yüce Allah tarafından bana izin verildi. Evet. Bana da izin verildi yani. Şimdi heyecan dorukta. Ya Resulallah, hicrette, hicret yolunda senin de yol arkadaştın var mı? Hicrette, hicret yolculuğunda senin de yol arkadaşlığı var mı? Ya, soru bu. Bir anda ses soluk kesiliyor. Hazreti Ebubekir nefesini bile tutarak büyük bir ümitle Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek gül yüzüne bakıyor. Onun da hicret arkadaşlığı var mıydı acaba? Onun için Resulullah ile arkadaşlık her şeyin üzerinde bir şeydi. Resulullah Aleyhisselam bütün etrafı aydınlatan nuruyla bir tek kelime kullanıyor. Evet. Resulullah Aleyhisselam evet buyurunca Hazreti Ebubekir kendini tutamayarak sevincinden ağlamaya başlıyor. Bir yandan ağlıyor, Bakınız bir yandan ne diyor? Annem, babam, canım, kanım, her şeyin sana feda olsun ya Resulallah. Seninle hicret yol arkadaşlığı ihsan eden Rabbime hamd olsun. Seninle hicrette de yol arkadaşlığı. Ya her yerde yol arkadaşı, hicrette de yol arkadaşlığı. Ne güzel bir şey yani. Ya yol arkadaşlığı bana ihsan eden Allah'a hamd olsun. Evet, hicrette yol arkadaşım sensin ey Ebu Bekir. Hatta ben tam çeviri yapayım. Evet, hicret arkadaşım sensin. Ya anlaşılsın diye ben yol kelimesini ekliyorum. Evet, hicret arkadaşım sensin ey Ebu Bekir. Allahu Ekber. Hazreti Ayşe annemizin babası bir yandan tekbir getiriyor, bir yandan da sevincinden ağlıyordu. Onun bu durumu Hazreti Ayşe annemizi çok etkilemişti. Yıllar sonra bile bu konuyu anlatırken hep şöyle diyecekti. Yıllar sonra bile bu konuyu anlatırken efendim hep şöyle diyecekti. Sevincinden ağlayan ilk gördüğüm kişi sevgili babam Ebu Bekir'dir. Sevincinden ağlayan ilk gördüğüm kişi sevgili babam Ebu Bekir'dir. Evet. Sadece o değil, bütün ev halkı büyük bir heyecan içine girmişti. Kendini çabuk toparlayan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yine coşkuyla atıldı. Ey Allah'ın Resulü, ben şu iki deveyi, demek gösteriyor onları ki, ben şu iki deveyi böyle bir yolculuk için hazırlamıştım. Her şeyim sana feda olsun. Şu iki deveden birisini sana hediye ediyorum, hediyem olsun. Resulullah Aleyhisselam, onu ancak bedelini ödemek üzere alırım. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ne kadar ısrar ettiyse de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer, belki de ilk sefer, bu hediyeyi kabul etmedi. Hicret yolculuğunu tamamen kendi imkanlarıyla yapmak istiyordu. O yüzden devenin parasını ödeyerek satın almış oldu Hazreti Ebu Bekir'den. Bu arada yolculuk planı için nasıl olacak, ne olacak? En ince ayrıntılarla beraber görüşülüyor evde. İşte bu görüşmede, konuşmada Ayşe annemiz de orada, Ummu Ruman hanım da orada. Başka o an için orada kimin varlığına ilişkin bir rivayet elimizde yok efendim. Bütün her şey konuşulup karara bağlandıktan sonra Resulullah Aleyhisselam gerekli talimatı verip kendi evine dönüyor. Buraya gece gelip beraberce hareket edeceklerdi. Onlar da ailece bu büyük tarihi yolculuk için gizliden gizliye hazırlık yapmaya başladılar. Hazreti Ebu Bekir öteden beri Peygamber Aleyhisselam'ın yol arkadaşıydı. Sürekli Allah'a dua etmişti hicrette de yol arkadaşı olmak için. İşte bu amaçla Akabe biatından hemen sonra en iyilerinden iki cins deve satın almış, onları özenle beslemişti. İşte az önce gördük, onların birini Resulullah'a hediye edecekti Aleyhisselam. Hediyeyi o an için kabul etmedi. Bu yolculukta kendi imkanlarıyla gitmek istediğini söyledi. Şimdi efendim, burada iç içe öyle konular geldi ki İnsan anlattıkça ya da dinledikçe ya da okudukça o boşlukları görüyor. Biz mümkün mertebe, tabii başarabildiğimiz kadar, o boşlukları bırakmadan, efendim, olayı sizin gönül dünyanızda görüntülemek istiyoruz. Bir radyo programında görüntü yoktur malum, ses var sadece. Efendim, biz bu ayrıntılı tasvirliği başarabildiğimiz kadar anlatım yapmaya çalışarak gönül dünyanızda bir görüntünün yansımasını istiyorum. Şimdi Hazreti Ayşe annemiz aile efradı ile beraber hicrete hazırlanmaya başladı. Resulullah aleyhisselam ile beraber hicret edeceklerini düşünüyordu. Bir an önce hazırlıklarını bitirmek için çaba sarf ediyorlardı. Hicret olayını anlatan çok sahabi vardır. Ravi olarak yani. Hazreti Ayşe annemiz de hicret olayını en ince ayrıntılarına varıncaya kadar anlatanların başında gelmektedir. Hazreti Ayşe annemizin Resulullah Aleyhisselam'ın hicretine dair anlattığı rivayetler hadis ve İslam tarihi kaynaklarında çok büyük yer tutmaktadır. Bu rivayeti şimdi erkende niye yaptım? İşte bunun üzerine biz bir bina koyacağız. Bu bir temel. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'den çıkıp Medine'ye hicret edeceğini Hazreti Ebu Bekir ailesiyle bir de Hazreti Ali biliyor. Öbürleri gittiler. Onlardan başka burada kalan Müslümanlardan kimse bilmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'den ayrılıp Medine'ye gideceği netleşince, Allah'tan böyle bir emir gelince Hazreti Ali'yi çağırıyor. Çünkü yanında Mekkelilerin emanetleri vardı. Bu emanetleri sahiplerine vermesini, ondan sonra da Medine'ye hicret etmesini söylüyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Malum, meşhurdur, bunu herkes bilir. Peygamber Aleyhisselam'ın doğruluğunu ve eminliğini bilip tasdik etmeyen tek bir kişi yok müşrikler arasında. Bu yüzden en azılı müşrikler bile en düşman ona. Kıymetli mallarını, eşyalarını kendileri saklamaktan korkarlar, ona emanet ederlerdi. Mekke müşriklerinin büyük bir çoğu iman etmedikleri halde telef olmasından korktukları kıymetli eşyalarını muhafaza etmek üzere Peygamberimize getirip emanet ediyorlardı. Çünkü en emin kişinin o olduğunu, en emin yerinde onun yanı olduğunu çok iyi biliyorlardı. İşte buna rağmen onu öldürmek için plan da kuruyorlar. Hani deriz ya, anla anlayabilirsen. Peygamberimiz Aleyhisselam müşriklerin kendisini öldürmek gibi bir alçakça plan kurduklarını bildiği halde emanetlerinin kendilerine iadesi için Hazreti Ali'yi görevlendiriyordu. Bu erdemi hep önümüzde serlevha olarak bulunduralım. İki cihan sultanı böylesine nazik bir anda bile emanetleri düşünüyor ve onların sahiplerine teslim edilmesi için Hazreti Ali'ye görev veriyordu. Hazreti Ali'nin görevi bu kadarcık değildi tabii. Dünyada, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir görev daha veriyor ona. Biliyorsunuz tabii. Ey Ali, lebeyk, buyur ya Resulallah. Bu gece benim yatağıma sen yat. Benim yattığım yere sen yat. Şu yeşil örtünü de iyice örtün, bürün. Korkma sakın. Sana onlardan hoşuna gitmeyecek bir şey erişmeyecektir. Bu gece benim yerime yatağımda sen yatacaksın ya Ali. Lebbeyk ya Resulallah. En ufak bir pürüz tereddüt olmaksızın böyle cevap veriyor. Hazreti Ali radıyallahu anh hiçbir korku ve endişe duymadan Peygamberler Sultanı'nın yattığı yere yatacak ve onun yeşil örtüsünü de üzerine örtecekti. Öyle de yaptı. Her türlü tedbiri aldıktan sonra Allah'a tevekkül eden Hazreti Ali yattığı yerde uyuyordu. Orada uyusun. Bir taraftan akşamın yani gecenin karanlığı basınca hain müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ın evini kuşatıp kordon altına aldılar. Kabilelerden seçilmiş olan cellat adamlar peygamber evinin kapısı önünde toplandılar. Resulullah Aleyhisselam'ın çıkmasını beklediler. Onun evine girdiğini görmüşlerdi çünkü. Peygamberimiz Aleyhisselam dışarıda kendisini gözetleyip bekleyen canavar müşriklerin yanına çıktı. Gece karanlık. Eline bir avuç toprak aldı ve oradakilerin üstlerine başlarına şöyle saçtı. Saçılan toprak bu hain canavarların hepsine isabet etti. Yüce Allah her şeye kadirdi. İşte burada da bu canavarların görmelerine ve duymalarına mani oldu. Hain müşriklerin aralarından geçerken Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak rahatlıkla geçip gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. O hainler, o nasipsizler bakar kör olmuşlardı adeta. Resulullah Aleyhisselam'ı görememişlerdi. Allah onlara göstermemişti. Birbirinden ayrı, yan yana iki alemde gibiydiler. Hiçbirisi yanlarından geçen Resulullah'ı görememiş, ayak seslerini bile duymamıştı. Peygamberler Sultanı aralarından geçip gitmişti. Evin etrafını çevreleyenler Resulullah'ı hala evde zannediyorlardı. Hala evde zannediyorlardı Resulullah Aleyhisselam'ı. Heyecanla sabahı bekliyorlardı. Aklınıza gelebilir. Niye basıp da öldürmüyorlar? Sabahı niye bekliyorlar? Eve geceleyin baskın yapmalarına engel olan şey bir insanı evinde öldürmenin pek çirkin bir hareket olarak kabul edilmesiydi. O toplumda da vardı. Buna rağmen bu çirkinliği bile denemişler ama yakayı ele vermişlerdi. Kısaca onu da söylemek lazım ama bu hadisenin iyi anlaşılması lazım bu yüzden. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın evini kuşatıyorlar, etrafını çeviriyorlar. En canavarlar kapı önünde, efendim ev kuşatılmış. En canavar hayırlar kılıçlar açık kesik çekilmiş. Efendim çıktığı an hepsi birden saldırıp hayatına son verecekler. Ellerinde güç bulunduranlar o gücün gerçek sahibini nasıl unutuyorlar anlamak mümkün değil. Bu o gün böyleydi. Bugün de sanki hala öyle. Biraz güç sahibi olunca sanki her şeye gücümüz yeter gibi bir duruş sergiliyoruz Allah muhafaza. Güç Allah'ın, kuvvet Allah'ın, kudret Allah'ındır. Burada bunu bir kez daha görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek için bir davada bulunmasınlar diye bütün kabilelerden seçilen cellatlarla bu işi yapacaklar. Ancak güç üzerinde güç, göz üzerinde göz var. Onu anlamaları, idrak etmeleri mümkün değil. Çünkü onlar idrak etmek için düşünmüyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın sahibi var, düşünmüyorlar. Kimse kimsesiz değildir. Hepimizin her şeyi Cenab-ı Hak'tır. Celle Celaluhu. Evet, heyecanlı değildeyiz ama zamanımın dolduğunu görüyorum. Bugünkü sohbetimizde böyle heyecanlı bir yerde noktalamak değil de noktalı virgül koyarak diyeyim. Önümüzdeki hafta yine buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.